Bir kadının soyu.
Sisli soğuk bir gecede iki küçük çocuk derin ve kaygan bir çukura düştüler. İkisi de yaralandı, korktu ve çaresiz kaldı. Durumları aynı olduğu için birbirlerini de kurtaramadılar. Çukurun dışından bir yardım gelmediği takdirde ölüm kısa bir süre sonra onları ele geçirecekti. Daha sonra üç adam çocukları buldu. Adamlardan biri bir ip kullanılarak karanlık, nemli ve yapışkan çukurun içine indirildi. Çocuklar çukurdan dışarı çıkartıldılar. Kurtuluşları yukarıdan geldi. Adem ve Havva ilk günah işlediklerinde bu iki çocuk gibi oldular. Kendilerini içine düşmüş oldukları günah çukurundan çıkartma konusunda çaresizdiler. Eğer sonsuz ölümden kurtarılmaları gerekiyorsa, bu kurtarış düşmüş insan soyunun dışından gelmek zorundaydı. Kurtarışın yukarıdan gelmesi gerekiyordu. Bu konuda yanılgıya düşmeyin. İnsanın durumu kendisinin çözemeyeceği kadar ciddidir. Yüzyıllar boyunca hiç istisnasız olarak Adem'in soyunun tümü, erkek ve kadından doğan, günah tarafından bağlanmış olan bir doğa mirası aldı. Hepsi günahın laneti altında dünyaya geldiler. Tanrı, günahkarları günahın lanetinden ve sonuçlarından kurtarmak için günah çukurundan kurtarılmayı isteyen herkese kurtuluş sağlayacak olan günahsız bir adamı dünyaya göndermeyi planladı. Tanrı bu planını nasıl uygulayacaktı? Biri Adem'in günahlı doğasını miras almadan insan ailesinden nasıl doğabilecekti? Tanrı, günahın insan soyuna bulaştığı ilk gün planı hakkında ipucunu verdi. Rab, yılanı yani şeytanı önceden uyardı. Seninle kadını, onun soyu ile senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın. Yaratılış 3:15. Rab, kadının soyu ifadesini kullanarak, kurtuluşun bir kadından doğacak olan bir erkek çocuk aracılığıyla gerçekleşeceğini, onun günahkarları kurtaracağını ve şeytanı nihai olarak ezeceğini ve kötüyü ortadan kaldıracağını önceden haber veriyordu. Bu ön bildiri, daha sonra bildirilecek olan her biri bu kurtarıcı Mesih'in dünyayı ziyaret edeceği zamanda gerçekleşecek olan tarihteki o ana giderek çoğalan bir netlikle işaret eden yüzlerce peygamberlikten yalnızca ilkiydi.
Neden kadının soyu?
Mesih insan soyuna neden kadının soyu olarak girecekti? Neden bir erkekten değil de bir kadından doğması gerekiyordu? Galatyalılar 4:4. Bu sorunun yanıtı şudur. Günahkarların kurtarıcısı Adem'in günahkar soyunu bir insan olarak ziyaret edecekti ve günah çukurunun dışından gelmesi gerekiyordu. Yukarıdan aşağı inecekti. Tanrı'nın bir kadının soyu hakkındaki ilk ön bildirisini duyurmasından çok sonra Peygamber Yeşaya şunu yazdı. Rabbin kendisi size bir belirti verecek. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak ve adını İmmanuel, Tanrı bizimledir anlamına gelir, koyacak. Yeşaya 7:14. Kurtarıcı, bir erkek ile asla fiziksel bir ilişki kurmamış olan genç bir hanımın rahmi aracılığıyla dünyaya girecekti. Bu şekilde Mesih, Adem'in günahlı doğasını miras almadan Adem'in düşmüş soyunu ziyaret edebilecekti. Biri şöyle diyebilir, ama dur bir dakika. Kadınlar da günahkar, Mesih bir kadından eşsiz bir şekilde doğduğunda annesinin günahlı doğası aracılığıyla kirlenmeyecek mi? Bir iki sayfa sonra Tanrı'nın kendisinin kutsal ruhunun bu kutsal çocuğu ana rahmine mucizevi bir şekilde nasıl düşürdüğünü işiteceğiz. Ama yine de önce Tanrı'nın günahsız oğlunu dünyaya bir bakirenin rahminde getirmek için yaptığı planındaki daha az belirgin olan birkaç unsur üzerinde duralım. Mesih nasıl oldu da Adem'in tüm soyuna yayılmış olan günah tarafından lekelenmeden doğabildi?
Günah tarafından lekelenmedi.
Daha önce 13. bölümde öğrendiğimiz gibi Tanrı, insan soyunun şeytanın günah ve ölüm egemenliğine yönlendirilmesi konusundan Adem'i sorumlu tutmuştu. Aldatılan Havva'ydı, Adem değildi. Kadınlar da aynı erkekler gibi günahlı doğalara sahip olarak doğsalar da, kutsal yazılar bizim günahlı bir doğa ile dünyaya gelmemizin nedeninin Adem ile olan bağlantımız olduğunu açıklarlar. İbranice'de Adem, Adama sözcüğünün birebir anlamı kırmızı topraktır. Tanrı, Adem'in bedenini yerin toprağından oluşturdu. Adem, günah işledikten sonra Tanrı ona şöyle dedi. Topraksın ve yine toprağa döneceksin. Yaratılış 3:19. Bunun tam aksi olarak Havva, yaşam anlamına gelir. Çünkü o, bütün insanların annesiydi. Yaratılış 3:20. Günahın dünyaya girdiği gün Tanrı, günah sorunumuzu çözmek ve kadının soyu, Yaratılış 3:15 aracılığıyla, dünyaya sonsuz yaşam sağlamak hakkındaki planını duyurdu. Mesih, et ve kandan oluşan bir bedene bürünecekti. Ama Adem'in günah bulaşmış soyundan gelmeyecekti. O, günah ile lekelenmeyecekti. Tamamen biyolojik bir bakış açısına göre, bugün bir çocuğun cinsiyetinin annesinin tohumu yumurta tarafından değil, babasının tohumu sperm tarafından belirlendiğini bildiğimizi de eklemek isterim. Aynı zamanda anne rahminde döllenen bir bebeğin annesininkinden farklı bir dolaşım sistemine sahip olduğunu da biliyoruz. Tıp bilimi bize şu açıklamayı yapar. Plasenta, yiyecek ve oksijenin embriyoya geçirilmesine izin verirken, aynı zamanda annenin kanının embriyonunkinden ayrı tutulmasını düzenleyen eşsiz bir engel de oluşturur. Tanrı, daha ilk insanı bile yaratmadan önce Mesih'in yeryüzüne gelişi ile ilgili her ayrıntıyı planlamıştı. Ağaçtan kesilen dal örneğini hatırlayın. Aynı bu ağaçtan ayrılmış ölü dal gibi insan ailesi de yaşam kaynağından ayrıldığı için ruhsal olarak ölüdür. Günahkarların kurtarıcısının Adem'in ruhsal olarak ölü ve günahla kirlenmiş ailesi arasında yaşayacak olmasına rağmen bu aileden gelmeyecekti. O yaşam kaynağı gerçek asma olacaktı. Yuhanna 15:1. O mükemmel olacaktı. Mükemmel olacağı onun vücudunda hiçbir zaman bir sivilce, yara ya da çizik olmayacağı anlamına gelmiyordu. O karakter olarak mükemmel olacaktı. Günahsız bir doğaya sahip olacaktı. Tanrı'nın yasasını hiçbir zaman ihlal etmeyecekti. O kutsal, suçsuz, lekesiz, günahkarlardan ayrılmış, göklerden daha yücelere çıkarılmış olacaktı. İbraniler 7:26. Günahsız Mesih'in ikinci insan ve son Adem olarak adlandırılması bir sürpriz olabilir mi?
İkinci insan.
Şöyle yazılmıştır. İlk insan Adem yaşayan can oldu. Son Adem ise yaşam veren ruh oldu. Önce ruhsal olan değil, doğal olan geldi. İlk insan yerden yani topraktandır. İkinci insan göktendir. 1. Korintliler 15:45-47. İlk insan tüm insan nüfusunu nasıl kirletme ve ölümün karanlık krallığına sürüklediyse, aynı şekilde ikinci insan da birçok insanı şeytanın krallığından çıkartarak Tanrı'nın doğruluğunun ve yaşamının görkemli krallığına götürecekti. Rab bu nedenle insan soyunun günah ile lekelendiği gün şeytana bir gün bir kadının soyunun onu yaralamak ve başını tamamen ezmek için yeryüzüne geleceğini bildirmişti. Peygamber Mika, vaat edilen kurtarıcı hakkında şunları yazdı. Ama sen, ey Betlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni, öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır. Bütün dünya onun büyüklüğünü kabul edecek. O, halkına esenlik getirecek. Mika 5:2-4:5. Mika yalnızca Mesih'in Betlehem kentinde doğacağını önceden bildirmedi. Aynı zamanda kurtarıcının önceden varoluşunu da öncesiz zamanın başlangıcından beri olarak beyan etti. Öncesiz ve sonsuz olan sonsuzluktan çıkarak zamandan içeri girecekti.
Peygamberler tarafından önceden bildirildi.
Mesih'in Betlehem kentinde bir bakireden doğacağını bildiren peygamberler, aynı zamanda onun geleceğini önceden duyuracak olan bir haberciden de söz ettiler. Peygamberler, Tanrı'nın seçilmiş olanın Tanrı oğlu ve insanoğlu ünvanlarını taşıyacağını yazdılar. Onun, körlerin görmesini, sağırların işitmesini ve kötürümlerin yürümesini sağlayacağını önceden bildirdiler. Yeruşalim'e bir eşeğe binerek girecek ve kendi halkı tarafından reddedilecekti. Onunla alay edecekler, üzerine tükürecekler, kırbaçlayacaklar ve çarmıha gireceklerdi. Kendisinin hiçbir günahı olmayacaktı ama başkalarının günahları uğruna ölecekti. Zengin bir adamın mezarına gömülecekti ama ölü bedeni çürümeyecekti. Aksine ölümü yenecek, dirildiğini gösterecek ve gelmiş olduğu göklere geri dönecekti. Tarihte peygamberler tarafından kaleme alınan bu profile uyan kişi kimdir? Aynı kişi dünyanın takvimini ikiye ayırdı. Bu kişinin adı İsa'dır.
Tanrı sözünü tutar.
Tanrı kurtarıcıyı dünyaya İbrahim, İshak, Yakup, Davud ve Süleyman'ın ailesi aracılığıyla göndermeyi vaat etti. Yeni antlaşmanın, İncil, ilk kitabı olan Matta'nın müjdesi şu sözlerle başlar. İbrahim oğlu, Davud oğlu İsa Mesih'in soy kaydı şöyledir. İbrahim İshak'ın babasıydı, İshak Yakup'un babasıydı ve Yakup Yahuda'nın babasıydı. Bu satırların devamı uzun bir soy listesini oluşturur. Liste, Kral Davud Süleyman'ın babasıydı ifadesine de yer vererek şu satırlarla son bulur. Yakup, Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı. Meryem'den Mesih diye tanınan İsa doğdu. Matta 1, 1-2-16. Grekçe Hristo sözcüğü, İbranice'deki Mesih sözcüğünün karşılığıdır ve meshedilmiş, seçilmiş olan anlamına gelir. Bu soy ağacı, İsa'nın Kral Davud'un tahtı üzerinde sahip olduğu yasal hakkı belgeler ve İsa'nın İbrahim, İshak ve Yakup'un soyundan geldiğini gösterir. Tanrı, bu soy aracılığıyla yeryüzündeki tüm insanlara bereketlerini sunacağına söz vermişti. Tanrı'nın kurtuluş planını eyleme koyma zamanı gelmişti. Tanrı, oğlu Rabbimiz İsa Mesih ile ilgili bu müjdeyi, peygamberleri aracılığıyla kutsal yazılarda önceden vaat etti. Romalılar 1-2.
En yüce olanın oğlu.
Luka'nın birinci bölümü, Melek Cebrail'in Zekeriya'yı ziyareti hakkındaki çekici öyküyü yazar. Zekeriya, Yeruşalem'deki tapınakta kâhinlik görevi yapan biriydi. Zekeriya ve karısı Elizabeth, çocuk sahibi olamayacak kadar yaşlı olmalarına rağmen, Cebrail Zekeriya'ya karısının bir oğlu olacağını bildirdi ve çocuğa Yahya adını vermesini söyledi. Bu Yahya adlı kişi, Mesih'in habercisi olacaktı. Bu olaylar dizisi, daha sonra Cebrail'in Meryem adında Tanrı sayar bir genç kızı ziyaret etmesiyle devam eder. Tanrı, Melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasır adlı kente, Davut'un soyundan Yusuf adlı bir adam ile nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di. Onun yanına giren melek, "Selam ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız, Rab seninledir," dedi. Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Ama melek ona, "Korkma Meryem," dedi. "Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak, kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Rab Tanrı ona Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin sonu gelmeyecektir." Meryem meleğe, "Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki," dedi. Melek ona şöyle yanıt verdi. "Kutsal ruh senin üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal Tanrı oğlu denecek. Çünkü Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur." Luka 1, 26-37.
Günahkarların kurtarıcısı.
Birkaç ay sonra Yusuf, nişanlısı Meryem'in hamile olduğunu öğrendi ve Meryem'in ona sadık kalmadığını düşünme yanılgısına düştü. Meryem'den sessizce ayrılmaya karar verdi. Yusuf doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Böyle düşünmesi üzerine Rabbim bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi. "Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Meryem bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak." Matta 1, 19-21. Yaratılış kitabının ilk bölümünde açıklanmış olduğu gibi, kutsal ruh Tanrı'nın kendisidir. Meryem'in rahmine sonsuz sözünü doğaüstü bir şekilde yerleştiren Tanrı'dır. İngilizce'deki Jesus sözcüğü, Grekçe'deki Yesus sözcüğünün karşılığıdır. Ve İbranice'deki Yehoşua ya da kısaltılmış şekliyle Yeşu sözcüğünden gelir. Bu ad, Rab kurtarır anlamına gelir. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmanuel koyacaklar. İmanuel, Tanrı bizimle demektir. Yusuf uyanınca Rabbin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem'i eş olarak yanına aldı. Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu. Matta 22-25.
Yerine gelen Tanrı sözü.
Tanrı, günahın dünyaya girdiği gün açıklamaya başladığı planını yerine getiriyordu. Kadının soyu doğmak üzereydi. Birkaç sayfa önce Mika'nın Mesih'in nerede doğacağı ile ilgili peygamberliğini okuduk. Rab, Betlehem'de doğacağını önceden söyledi. Betlehem, Kral Davut'un doğduğu kentti. Ama bir sorun vardı. Meryem ve Yusuf Nasıra'da yaşıyorlardı ve Nasıra kentinden Betlehem'e ulaşabilmek için birkaç gün yolculuk yapmak gerekiyordu. Mika'nın peygamberliği nasıl yerine gelecekti? Bu durum bir sorun yaratamazdı. Tanrı, bu peygamberliğin yerine gelmesine yardım etmek için Roma İmparatorluğunu harekete geçirecekti. O günlerde Sezar Augustus, bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için buyruk çıkardı. Bu ilk sayım, Kirinius'un Suriye valiliği zamanında yapıldı. Herkes yazılmak için kendi kentine gitti. Böylece Yusuf da Davut'un soyundan ve torunlarından olduğu için Celle'nin Nasıra kentinden Yahudiye bölgesine, Davut'un kenti Betlehem'e gitti. Orada hamile olan nişanlısı Meryem ile birlikte yazılacaktı. Onlar oradayken Meryem'in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü hamda yer yoktu. Luka 2:1-7. Vaat edilen Mesih, rahat ve görkemli bir sarayda doğmak yerine mütevazi bir barakada dünyaya geldi ve bir hayvan yemliğine yatırıldı. Böyle bir yerde doğmasının nedeni, en yoksul ve en sıradan insanların bile ona korkmadan gelebilmeleri içindi.
Meleğin duyurusu.
Aynı yörede sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı. Rabbin bir meleği onlara göründü ve Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korkuya kapıldılar. Melek onlara, korkmayın dedi. Size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. İşte size bir işaret. Kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız. Birdenbire meleğin yanında göksel ordulardan oluşan bir topluluk belirdi. Tanrı'yı överek, en yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun, yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun dediler. Luka 2:8-14. Dünya tarihinde çok önemli bir andı. Uzun bekleyiş sona ermişti. Ve Meryem ilk oğlunu doğurdu. Luka 2:7. Kadının soyu gelmişti. Her şey peygamberlerin söylediği gibi Tanrı'nın planına ve zamanına göre kusursuz bir şekilde yerine geliyordu. Tanrı, İsa'nın doğumunu duyurmak ve kutlamak için yalnızca melekleri göndermedi. Aynı zamanda bu sevinçli olayı onurlandırmak için gece gökyüzüne özel bir yıldız da yerleştirdi. Doğudan gelen bir grup yıldız bilimci ve varlıklı bilge adamlar bu yıldızı gözlemlediler ve onu izlediler. Bu yıldızın vaat edilen Mesih'in gelişini işaret ettiğini biliyorlardı. Çok uzaklardaki eski İran'dan kalkıp gelmiş ve çok yorucu bir yolu tamamlamışlardı. Bu seçkin adamlar Yeruşalem'deki Kral Herodes'in yanına gittiler. Ona soracakları bir soru vardı. Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik. Matta 2:2.
Bebekteki kişi.
Bir barakada dünyaya gelen bir hayvan yemliğine yatırılan, peygamberler tarafından gelişi önceden bildirilen, meleklerin müjdeleyerek haber verdikleri, çobanların ziyaret ettikleri, bir yıldız ile onurlandırılan ve bilge adamlar tarafından kendisine tapınılan bu erkek bebek kimdi? Şimdi meleklerin çobanlara neler söylediklerine tekrar kulak verelim. Korkmayın. Size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Çünkü bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. Luka 2:10-11. Bu mincik bedendeki kişi Rab'di.